Meclis gündemi. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nca hazırlanan Meclis Gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibimiz Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman, danışmanımız Hakkı Kurban ve sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Özkan Özden Koş yine sizlerle birlikte istiyoruz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. Sorularınız olabilir. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız da var. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Gündemi. Bugün stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bizlerle birlikte. Sayın Yeneroğlu hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhaba. Ve akşam teşekkür ederiz. Akşam gazetesi parlamento muhabiri Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz stüdyomuza. Bugün programımız akışı içerisinde Sayın Yeneroğlu'yla terörle mücadeleyi konuşacağız. Özellikle de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı olarak bizlere yaptığı çalışmalar konusunda detaylı bilgileri aktarmış olacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili gelişmeleri kısa da olsa aktaracak Sayın Yeneroğlu. Tabii ki İslamofobi yurt dışında oldukça yükselmiş bir durumda. Belki bununla ilgili de detayları bizlere aktarmış olacak Sayın Yeneroğlu. Ama öncelikle biz bu hafta hangi konular öne çıkacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Yine yoğun bir hafta bekliyor meclisi.
Evet, mesai yapacak. Öncelikle genel kuruldan başlayalım. Arge reform paketi. Geçen hafta görüşmeleri başlamıştı. Bu hafta tamamlanıyor. Çarşamba gününe kadar bu çalışmanın bitmesi öngörülüyor. Çarşamba gününden itibaren yine önemli bir düzenleme. Kişisel verilerin korunması tasarısı değerlendirilecek ki kişi hak ve özgürlükleri bakımından fişleme olaylarının sona ermesi bakımından son derece önem taşıyan bir düzenleme bu da. Bunun yanı sıra Plan ve Bütçe Komisyonu'nda günlerdir 2016 bütçesiyle ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Bu hafta o çalışmalar da tamamlanmış olacak. Bütçe üzerindeki görüşmelerin çarşamba günü sona ermesini bekliyor mecliste çalışanlar. Tabii yeni anayasa üzerinde önemli bir çalışma var, mesai var. Anayasa Mutabakat Komisyonu toplanıyor. O toplantının da yarın üçüncü kez bir araya gelmesini bekliyoruz. Mutabakat Komisyonu'nun orada da artık çalışma usul ve esasları netleşmiş olacak. Bunun yanı sıra esnek çalışmayla ilgili bir düzenleme var. O da Meclis Sağlık Aile Komisyonu'nda değerlendirilecek. Orada da çalışma hayatıyla ilgili önemli düzenlemeler olacak. Bunun yanı sıra Milli Savunma Komisyonu'nda bazı uluslararası sözleşmelerin ele alınmasını bekliyoruz. Aile Bütünlüğün Korunması Araştırma Komisyonu var. Özellikle boşanma olayları ile ilgili sebepler, alınacak önlemler, bunlarla ilgili değerlendirmeler de bu komisyonun gündeminde olacak bu hafta.
Bu hafta böyle bir yoğun tempo içerisine yine başlamış olacak değil mi Sayın Yeneroğlu?
Tabii bir de bizim de aslında İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak komisyon toplantısı şeklinde çarşamba günü başlayacak olan bir önemli bir süreç var. O da Türkiye'de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanun tasarısının görüşülmesi. Bu çerçevede salı günü Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda bizim kanun tasarımız görüşülecek. Akabinde de çarşamba günü de esas komisyon olarak İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda görüşülmüş olacak. Bu da Türkiye'deki insan haklarının daha ideal noktalara taşınması noktasında önemli bir adım olacak. Bu konuyla ilgili çalışmalara yoğun bir biçimde hazırlık var.
Evet, aslında hani söz İnsan Hakları Komisyonu'ndan söz açılmışken tabii ki Sayın Yeneroğlu siz de bu komisyonun başkanısınız. Biz şunu biliyoruz ki olaylara öncelikle sizler insan hakları penceresinden bakarak yaklaşıyorsunuz. Terörle mücadele operasyonlarında insan hak ve özgürlüklerini korumak, terör baskısını ortadan kaldırmak amacıyla başlatıldı. Asıl amaç bu. Şimdi mücadelede gelinen aşamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz İnsan Hakları'nı İnceleme Komisyonu Başkanı olarak?
Tabii özellikle şimdi terörle mücadele çerçevesinde meseleyi ele alacak olursak devletin en asli görevlerinden birisi kamu düzeninin korunmasıdır. Çünkü kamu düzeninin korunmadığı bir ortamda insanların temel haklarını, özgürlüklerini korumak gibi bir şeyin söz konusu olmayacağını herkes takdir eder. Dolayısıyla en asli, en temel, devletin de varlığının şartı olan kamu düzeninin korunması noktasında özgürlüklerin de temel şartı. Bazen bu şekilde değerlendirmelerde biraz ölçü kaçırılıyor. Sanki daha fazla güvenlik, daha az özgürlük anlamına geliyormuş şeklinde anlaşılabiliyor. Özellikle Batı Avrupa'daki tartışmalarda genelde bunu çok fazla yaşıyoruz. Oysa güvenlik özgürlüğün temel şartıdır. Güvenliğin olmadığı bir yerde özgürlüğün olması mümkün değildir. Bu sebepten dolayı da son aylarda Güneydoğu'da özellikle bazı şehirlerdeki mahallelerin işgal edilmesiyle ilgili sürece son verilmesi, orada da insanların en temel haklarını uygulayabilir, özgürlüklerini yaşayabilir bir noktaya gelmeleri noktasındaki yapılan operasyonları biz de bir an evvel bitmesi noktasında ve yine diğer tarafta operasyonların olduğu yerde insan haklarının ideal anlamda korunmasının mümkün olabileceğini kimse iddia edemez. Bu hani son zamanlarda tartışılıyor ve Türkiye'ye de bu anlamda eleştiriler yönlendiriliyor. Oysa bu eleştirilerin ne kadar haksız olduğunu devletin mutlaka ve mutlaka şu anda işte zaten son günleri yaşıyoruz. Sur ilçesinde olsun, Cizre'de biliyorsunuz artık yani kamu düzeni orada koruma adına devlet üzerine düşen görevi yapmış oldu. Şu anda teröristlerden temizlenmiş bir bölgeden bahsedebiliyoruz. Bundan sonraki süreçte orada yaraların sarılması ile ilgili bir sürecimiz var. O sebepten dolayı Başbakanımız Birlik, Huzur ve Demokrasi Eylem Planı çerçevesinde açıkladığı paketin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede evet. Türkiye'de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olsun, diğer insan hakları kurumlarında önemli misyonların olduğunu, toplumsal bir görev olarak orada yaraların sarılması hususunda bizim de üzerimize düşen görevlerin olduğunu bilincindeyiz. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Evet, yürütüyorsunuz. Şimdi Sayın Yeneroğlu, şimdi operasyonlar devam ederken biliyorsunuz akademisyenler bir bildiri yayınladı. Evet. Şöyle söylendi, Cizre'de bir evde yaralılar olduğu ve ambulans gönderilmediği, dini ve tarihi mekanların bombalandığı, işte insanların evlerine bilinçli zarar verildiği gibi birçok iddialar ortaya atıldı Sayın evet. Yeneroğlu. Bu konulardaki iddialar ne ölçüde gerçeği yansıtıyor? Yani sizlerin tespiti nedir?
Şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Söz konusu açıklama maalesef olayı tek taraflı. Yani masa başında böyle rahat bir ortam yani içerisinde görmeden evet. o konularla ilgili de tek taraflı bilgileri demek ki artık itibar ederek orada insanların bu haklardan mahrum kalmış olmasının temel sebebinin oradaki işgal olduğunu, dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir devletin sınırları içerisindeki bir binanın bile işgal edilmesine müsaade edemeyeceğini, etmesi durumunda devletin en asli görevlerini yapmış olamayacağını, dolayısıyla buradaki asıl sorunun, asıl sebebinin terör örgütü ve terör örgütünün eylemleri olduğunu tamamen göz ardı eden bir açıklama idi. Bu sebepten dolayı da kamuoyu tarafından da çok kararlı bir biçimde eleştirildi. Bu eleştirinin yani dikkate alınmasını, oradaki bu meselelere bu şekilde yaklaşan insanların da özellikle özgürlüğün olmadığı bir kamu düzeninin korunmasının olmadığı bir yerde özgürlüğün yaşanamayacağında dikkate almaları gerekiyor. Bunu yapsalardı orada kendi bildirilerinde de yaşanan kimsenin reddedemeyeceği insan hakları ihlallerinin temelinde oradaki işgalin olduğunu ifade etmeleri gerekiyordu ve temel mesele, temel sorun olarak da hem terör örgütünün kendisine hem de terör örgütünün siyasi uzantılara, legal görünümlü siyasi uzantılarına da çok net ve kararlı bir biçimde oradaki eylemlerin bitirilmesi noktasında gayret ortaya koymaları gerektiğini söylemeleri gerekirdi. Bu maalesef yapılmadı. Evet. Diğer tarafta işte devamlı bir biçimde bilmem canlı kalkanmış, şuymuş, buymuş gibi şeyler duyuyoruz. Birileri özellikle bazı işte milletvekilleri bu konuda gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Biz de her zaman kendilerine çağrıda bulunuyoruz. Madem böyle bir şey var, gidin terör örgütünün orada maalesef yani 13-15 yaşında, 16 yaşındaki gençleri kandırarak
Kaçırarak
çocukları, evet. Ve özellikle onların gerçekten geleceklerinin yok edileceği bir ortama onları sürükleyerek onların hayatlarını karartmalarını, önüne geçmelerini, canlı kalkan olacaklarsa onların önünde siper olmaları, onların elindeki silahları alma noktasında bir çaba içerisine girmeleri gerektiğini ve örneğin akademisyenlerimizin de bu anlamda asli görevlerinin bu olduğunu, bu konuda gayret göstermeleri gerekiyor. Maalesef bunu yapmıyorlar. Bu da bildik klasik, yani akademisyenin sonuçta Türkiye'deki maalesef son zamanlarda çokça gördüğümüz bir yaklaşımını ortaya koymakta.
Evet.
Evet, bu noktada tabii hükümetin ortaya koyduğu bir eylem planı var. Evet. Birlik, huzur ve demokrasi eylem planı dedi Sayın Başbakan. Şimdi bu uygulamaya geçecek. Bununla ilgili komisyon nasıl bir rol üstlenecek efendim ve neler yapılacak?
Burada özellikle komisyonun zaten yani bundan önce de devamlı bir biçimde hükümetimize ki netice itibariyle bu eylem planının oluşmasının temel şartlarından birisi olarak oradaki şartlarla ilgili devamlı rapor sunması, oradaki şartları özellikle hükümetimizin de eylem planında dikkate alması noktasında, uygulamalarında dikkate alması noktasında rapor sunması ve bunu sürdürmesi noktasında önemli bir misyonu var zaten. Bunu yerine getiriyor. Bunun dışında özellikle oradaki sürecin tüm topluma aktarılması ve tüm toplumda Güneydoğu'da terör örgütünün bu baskılarından, bu teröründen mağdur olan ve bu sebeplerden dolayı da gerçekten orada hani bazen batıda insanlarımız soruyor, toplum neden işte kitlesel bir biçimde terör örgütünün karşısında durmuyor? Bunun sebepleri bellidir. Çünkü terör örgütü toplumu da orada baskı altında tutmuş. Eğer arzu ettiklerini yapmadığı takdirde maalesef infazlar yaşıyoruz. Yargısız infazlar yaşıyoruz. Bunun dışında başka evlerin işgal edilmesi yaşıyoruz. İşte Sur'da bunu görüyoruz. Tüm evler işgal edilmiş, geçitler yapılmış. Birçok yerde yeraltı geçitlerine dönüştürülmüş bir noktada. Toplumun birbiriyle kaynaşması, özellikle Güneydoğu'daki insanımızın batıdaki insanı daha yakından tanıması, Karadeniz'deki insanı daha yakından tanıması, birbirleriyle özellikle gençlerin çok daha yoğun iletişim, hatta öğrenci değiş tokuş programlarının uygulanması noktasında bundan sonra önerilerimiz olacak. Bunların uygulanmasının toplumun birbiriyle kaynaşmasının noktasında da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü özellikle Güneydoğu'da şu anki genç neslin gerçekten özellikle PKK'nın propagandası neticesinde çok olumsuz manada yönlendirildiğini ve Türkiye'yi olmadığı gibi bir Türkiye onlara gösterildiğini, bunların da önüne geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda bizim de ve tüm toplumun, sivil toplum kuruluşlarının önemli görevler olduğu kanaatindeyiz. Evet.
Sayın Yeneroğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı olarak siz, Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz nitelemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütünden yararlanmak veya sicili belli olan Esad rejimiyle geçiş dönemi planlamak, bütün bunlar sorunlara çare olabilir mi?
Şimdi tabii öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Bu konularla ilgili de maalesef çok garip bir biçimde sanki kafa karışıklığı mevcutmuş gibi PYD'nin konumu sanki işte terör örgütünden farklıymış gibi bir tartışma var.
Başından beri Batı süre dünyasında. Gelen bir şey.
Oysa böyle. Burada herkes biliyor ki PYD zaten düne kadar bunu kimse tartışmıyordu. Yani aynı zamanda son zamanlarda da yine PYD lideri Salih Müslim'in açıklamaları olsun ve gerekse de PKK bildirilerinde PYD'nin de özellikle konumunu devamlı bir biçimde ele almış olması hususu olsun açık bir biçimde PKK'nın uzantısıdır. Bunu da sadece hani belli noktada olan insanlar söylemiyor. Salih Müslim'in abisi olan bizzat yani kendisi PYD'nin PKK ile iç içe olması sebebiyle kardeşine karşı çıkmış ve bu sebepten dolayı dışlanmış birisini de burada şahit olarak gösterebiliriz. Yine PYD'nin özellikle 2013 yılından sonra yıllar yılı Kürtlere en büyük zulmü uygulayan ve vatandaşlık vermeyen, bakın Esed rejimiyle birlikte hareket etmesi de ayrıca manidar olan ve oradaki toplumumuz tarafından da dikkate alınan, bilinen aslında bir sorusu ama şu anda tamamıyla sanki göz ardı edilmiş. Ortak menfaatler söz konusuymuş gibi bir yaklaşım içerisinde. Oysa PYD'nin şu anda rejimle iç içe olması, yani Suriye rejimle birlikte hareket etmesi, oradaki Kürt toplumunun tamamıyla 10 yıllarca onlara yapılan zulümlerin göz ardı edilmesi, üzerinin kapanması manasına gelmektedir. Bunu da toplum orada bilmektedir. Yine Kobani'de daha düne kadar farklı düşünen ve farklı etnik gruplardan, özellikle Türkmenler ve Arapların yaşam hakkı ve özgürlüğü artık günümüzde PYD'nin orayı kontrol etmesiyle birlikte bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili yani şunu ifade etmek gerekiyor. Türkiye ve Suriyeli muhalifler PYD'yi Esed rejiminin bir uzantısı olarak görmektedir. Onun için Cenevre sürecinde de PYD Türkiye'nin tavrı bu olmuştur. PYD'nin dahil edilmemiz, dahil edilecekse Esed rejiminin ve yönetiminin bir tarafında olarak sürece dahil olması noktasında kararlılığını ortaya koymuştur.
Evet, tabii Fırat'ın batısıyla ilgili Türkiye hep hassasiyetini ortaya koymuştu geçmişte. Şimdi de son günlerde özellikle terör örgütünün uzantısı YPG'nin faaliyetlerine karşı da Türk Silahlı Kuvvetleri gerekli mukabelede bulunuyor. Tabii bu noktada özellikle Halep'ten bir göç ihtimali de, riski de ortaya çıkıyor ki evet. Zaten Türkiye 2,5 milyonu aşkın Suriyeli şu an ev sahipliği yapıyor. Bu noktada tabii bu konuyu da konuşmamız gerekiyor.
Birleşmiş
çünkü,
Milletler'in söylediği de var biliyorsunuz.
Yaptıkları açıklamalar var. Bu noktada Türkiye'ye evet. Sınırları açın evet. Mesajı veriyor ki zaten Türkiye'nin sınırları açıktı.
Açık.
2,5 milyon insan da herhalde evet, o sayede evet. Gelmişti. Şimdi Almanya...
O dostlar alışverişte görsün.
Evet biraz ona döndü. Almanya şansölyesi geldi ki özellikle son dönemde birbiri ardına bu ziyaretleri gerçekleştiriyor. Elbette Almanya'yı da etkileyecek bir potansiyele sahip bu gelişmeler. Şimdi Birleşmiş Milletler'den bu açıklamanın yapılması, Amerika'nın Rusya'nın PYD'ye arka çıkıyor olması, tüm bunları değerlendirecek olursak ki siz de komisyon olarak özellikle mültecilerle ilgili bir alt komisyon da oluşturdunuz. Nereye gidiyor efendim süreç? Türkiye bu noktada özellikle Birleşmiş Milletler'in bu çağrısını nasıl değerlendirmesi gerekiyor?
Tabii her şeyden önce zaten Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız da ifade etti. Çok samimi bir yaklaşım biçimi değil. Birleşmiş Milletler herhalde kayıtlara geçmesi için zaten olması gerekeni ama fiilen olması gerekeni işte ifade etmiş olmakla meselenin çözüleceğini, üzerine düşen sorumluluğunu yerine getireceğini herhalde zannediyor. Oysa işin aslı öyle değil. Türkiye zaten kimse çağrıda bulunmadan 2,5 milyondan fazla insanı, 3 milyona yaklaşmış olan bir nüfusu ülkesine de barındırıyor, her türlü imkanı onlara sağlıyor. Toplum bu konuda olağanüstü seferberlik içerisinde. Birçok kasabamız nüfusundan bir misli artmış durumda, mültecileri bünyesine aldığı için. Bunu Türkiye yaparken işte bu gerçekten garip olan bir tarafta yani Avrupa Birliği özellikle bu süreçte de yine bir misyon üstlenmiş. Türkiye sınırlarını aç diyor kendince ama Yunanistan'a da aynı zamanda sınırlarını kapat diyor. Bunlar başımıza bela olmasın, ayrıca bir yük olmasın diyor. Ve bu çerçevede NATO'nun görevlendirilmesinin, bu da çok ilginç bir durum. Yani NATO'nun iki ülke, NATO üyesi ülkesi arasında Ege Denizi'nde konumlandırılması da çok garip bir durum. Çünkü Yunanistan sınırını koruyamıyor. Bunun sonuçta Türkiye'nin bir mesuliyeti yok. Türkiye bu konuda zaten üzerine düşeni yapıyor. İnsan kaçakçılığıyla mücadele ederek bu konuda binlerce insanı denizden özellikle boğulmalı tehlikesine karşı karşıya kalan insanları kurtararak üzerine düşeni yapıyor. Ancak Avrupa Birliği bu konularla ilgili üzerine düşeni hiçbir şekilde yapmamaktadır. 500 milyonla yaklaşan bir nüfustan bahsediyoruz. Ama bu nüfus özellikle ben dünyaya insan hakları noktasında yine edebiyat yapayım, ders vereyim. Özellikle Fransa'nın bu son günlerdeki tutumu diyor ki biz şu ana kadar zaten bu kadar aldık, 55 bin kişiyi aldık. Bir kişiyi dahi alamayız. Almanya böyle bir çağrıda bulunuyorsa Almanya'nın meselesidir. Bizi ilgilendirmez diyor. Dolayısıyla bundan sonra yani Avrupa Birliği çerçevesinde Türkiye ile yapılan görüşmelerde de temel şart olan Türkiye'deki mültecilerin önemli bir bölümünün, birkaç yüz binin Avrupa ülkelerinde dağıtılması, ekonomik gücüne göre, toplumsal nüfusuna göre dağıtılması noktasıyla ilgili Fransa buna karşı çıkmakla birlikte Avrupa Birliği sürecinde yapılan müzakerelerinde bir şekilde çıkmaza gitmesini ve yine Almanya'daki iç muhalefete baktığımız zaman yani Merkel'i bu konuda gerçekten takdir etmek lazım. Olağanüstü bir çaba içerisinde. Tabii Almanya fiilen Avrupa Birliği'nin lideri konumunda olan bir ülke. Avrupa Birliği'nde tabiri caizse namusunu da koruma noktasında bir sorumluluğu var, bir misyonu var. Ama bunu yerine getirme noktasında bir çaba sarf etmiş olmasına rağmen diğer tarafta Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Merkel'in yalnız kaldığını ve dolayısıyla da şu anda Avrupa Birliği'nin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediğini görmek durumundayız. Burada yine Suriye olsun, Irak olsun mevcut duruma sebep olmuş ülkelerin sonuçlarıyla hiçbir şekilde meşgul olmadıklarını, bu yükü taşımadıklarını da görmek durumundayız. Şu ana kadar Amerika'ya kaç mülteci gitmiş bilinmiyor. Herhalde parmakla sayılabilecek kadar varsa o kadar. İngiltere'ye yine aynı şekilde. Ama ortada Türkiye'den çok daha fazla ekonomik güce sahip olmalarına rağmen bu konularla ilgili üzerine düşeni yapmamaları gerçekten onların da yani kağıt üzerinde olan değil, fiilen ortada olan bir insanlık dramı karşısında verdikleri sınavın çok başarısız bir biçimde ortaya çıktığını ifade etmek durumundayız. Bakın şunu da ifade edeyim. Gelsenkirchen şehri, ben geçen hafta Almanya'daydım, önemli bir şehir. Önce de Gelsenkirchen'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış Hristiyan Demokrat Partili bir milletvekiliyle bu konuyla ilgili böyle gayet içten konuşan, kendince oradaki şartlar itibariyle bir beyefendiyle tanıştık. Gelsenkirchen'deki durumun çok sorunlu olduğunu, altından kalkılamayacak bir noktaya geldiğini ifade
etti. Türk vatandaşı mıydı görüşmeler?
Alman vatandaşı. Eski, önceki belediye başkanı.
Belediye başkanı.
Dedi ki, yani ben de etkilendim sözlerinden. Dedi. Ondan sonra 350 bin kişilik bir şehir. Sordum ya, bu kadar ağır durum, işte o kadar çok mülteci gelmiş, altından kalkamıyoruz. Çok ciddi sıkıntılar var. Aşırı sağın daha da güçlenmesinden endişe ediyoruz vesaire. Dedim ki, kaç mülteci geldi işin doğrusu? Dedi ki 4000 kadar geldi dedi. Ben de şaşırdım, hatta yani şok oldum, dedim ya yani şaka mı yapıyorsunuz dedim. Yani şimdi %1 bile etmiyor neticede. Yani ne %1'i, %0.1 ediyor, %0.1 ediyor. Bu durumda böyle bir söz. Bakın yani psikolojiye bakın. Yani şimdi normalde kilise baktığımız zaman mevcut nüfusu kadar nüfus almış. Bunun dışında Türkiye'nin her yerinde, aynen her yerinde bu noktada insanlar olağanüstü bir seferberlik içerisinde. Türkiye'nin harcadığı 10 milyar doların görünmeyen bir kısmı var. Tüm toplum seferberlik. Ben hafta sonları geziyorum. Ankara'da da biliyorsunuz birçok mülteci var. Özellikle siteler bölgesinde, sınır mahallelerde o kadar çok mülteci var. Ben insanlarla, mültecilerle görüşüyorum, soruyorum. Nasıl ayakta duruyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Şimdi belediye her türlü yardımı yapıyor. Özellikle kış şartları içerisinde. Ama onun dışında soruyorum, kira veriyor musunuz? İşte kira diyor, şu noktada bir rakama anlaştık ama ev sahibi istemiyor, almıyor diyor. Yani şimdi bu konuda toplumda... Yani
toplumda seferberlik.
Tabii ki yani hafta sonları insanlara erzak taşıyorlar. Görüyorum yani, soruyorum. Peki size karşı en ufak bir tepki var mı? Tam tersi yani... Yani endişe ederek soruyorum. Çünkü neden? Ben de tüm hayatı Avrupa'da geçmiş bir insanım. Yani acaba toplum içerisinde bu anlamda bir ırkçılık var mı? Bizim toplum böyle bir şeyi tanımıyor, bilmiyor. Ne anlama geldiğini, hatta bu soruyu sorduğum zaman da garipsiyorlar yani. Yok diyorlar, öyle bir şey yaşamadık. Ama şimdi Batı Avrupa ülkelerinde, bakın Almanya örneğinden bahsedelim. Sadece 2015 yılında 1000'den fazla saldırı oldu mülteci kamplarına. Bırakın işte 80 küsür saldırı oldu camilere yönelik. Yani toplumda sanki böyle olağanüstü bir şey, aşırı sağ büyüyor. Ya ne oldu? Yani ne var ortada, ne var? Ortada sonuçta işte var olan bir insanlık dramının ülkenin, bir de insanlar bir euro olsun, bir avro olsun zarara uğramış değil. Yani toplum Almanya'dan, Fransa'dan bahsedecek olursak yani oradaki mültecilerin varlığını yani kendi cebinde, kendi cüzdanında hissetmiş olması gibi bir durum da zaten söz konusu.
Hatta Danimarka'nın gelen mültecilerden değerli eşyalarını almak üzerine bir düzenleme çıkartma çabası dahi oldu. Bu noktada tabii evet. Birleşmiş Milletler'in sanki Türkiye bu işin mağduru değilmiş de müsebbibiymiş gibi davranması herhalde insan hakları adına da utanç verici bir
tavır. Evet, aslında değil mi? Hani Avrupa Birliği birlik dendiği zaman galiba biraz da sorgulamak gerekiyor. Yani hangi konuda birlik acaba? Hani ekonomik anlamda olduğunda galiba bir birlik var ama insan hakları, mülteci, sığınmacı, göçmen gibi konularda nedense biraz önce siz de söylediniz, Fransa Almanya'nın kendi sorunudur deyip topu Almanya'ya atabiliyor.
Bakın burada özellikle son 20 yılda Avrupa Birliği aslında hazmedemeyeceği ölçüde büyüdüğünü görüyoruz. Bununla ilgili şu anda 28 ülkeden bahsediyoruz. Türkiye ile ilgili Avrupa Birliği bir değerler topluluğudur. Bu değerler topluluğu da dini, kültürel bir değerler topluluğunun ötesinde sonuçta insan hakları temelinde bir değerler topluluğudur iddianın gerçeklikle ne kadar uzak olduğunu şu anda çok net bir biçimde görüyoruz. Evet. Son yıllarda özellikle Avrupa Birliği ile üye yapılan ülkelerin birçoğunun aslında Avrupa Birliği'nin şartlarına uyum hiçbir şekilde sağlamadığı, tam tersi özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerin kendi topluluklarında dünyanın geldiği şartlara, insan hakları iddiaları ile ilgili orta ülkelerin anayasal iddialarıyla uyum sağlamadığı, hatta entegre olmadığı şartların çok gerisinde olduğunu çok net bir biçimde bu süreç gösteriyor. O sebepten dolayı şu anda ifade buyurduğunuz gibi Avrupa Birliği içerisinde tartışılan konu şu. Biz öyle bir noktaya geldik ki bu şekilde devam ederse serbest seyahat ve özellikle ortak pazar şu anda ciddi manada tartışma altında. Schengen yani acaba ne yapacağız diyorlar. Yani Avrupa'yı tekrar küçültüp böyle dar çerçevede büyük güçlü ülkelerin işte Almanya, Fransa, Benelux, Hollanda, Belçika, Lüksemburg gibi ülkelerin ve belki İtalya gibi ülkelerin işte bir topluluğu, bir değerler topluluğu ve ama bunun da ulus ötesi bir topluluk oldu. Bunu Avrupa yaşamadı. Avrupa'nın ortak bir basını yok. Ortak bir kamuoyu yok. Yani sonuçta bu onu aşabilmiş değil. Onun için Avrupa Birliği gerçekten son 40-50 yılda özellikle 2. Dünya Savaşı tecrübesinden sonra olağanüstü adımlar atmış. Çünkü tamamen hepsi birbiriyle savaşmış ülkeler bunların. Yani bunlar unutulmaması gerekir. Sanki böyle hep birlikte yaşamışlar gibi bir durum. Hayır, her zaman birbirleriyle savaş etmiş olan ülkeler. Bu açıdan dünya barış açısından, Avrupa barış açısından önemli bir topluluk. Ama bu birliklerin korunması noktasında Türkiye'de üzerine Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirisinin yapmadığı kadar önemli bir yük üstlenmiş durumda. Yani Türkiye şu anda 2,5 milyon mülteci barındırıyor. Eğer yarın bir 500-600 bin mülteci de Avrupa Birliği'ne gitse zaten sonuçta Almanya şu anda neyi konuşuyor? Daha düne kadar Macaristan'ı ırkçılıkla Orban'a suçluyorlardı. İşte sınır çekecek, sınırları kapatacak, hatta orada işte duvar çekeceğim gerekçesiyle. Şu anda aynı o zaman ırkçılıktır bu yaptığın dedikleri hususları bizzat işte Makedonya'ya nasıl sınır çekebiliriz? Çünkü artık Yunanistan'a güvenemiyorlar. Hırvatistan'ı nasıl ikna edebiliriz? Avusturya'yı nasıl ikna edebiliriz? Çünkü daha dar bir koridor oluşturma ve orada sınır çekme noktasında bir çaba içerisindeler. Bu noktada Fransa'nın özellikle bu son tutumundan sonra ne kadar başarılı olacaklar? Bu da ayrıca bir tartışma konusu. Gerçekten önümüzdeki süreçte dünya barışında tehdit altında olduğu, çünkü Avrupa Birliği'nin bütünlüğünün tartışıldığı bir noktadayız. Diğer tarafta Rusya'nın dengesiz bir biçimde gücünü deneme pozisyonu içerisinde, biliyorsunuz Doğu Avrupa ülkelerinin birçoğu Sovyet Birliği içerisinde bulunmuş olan ülkelerdir. Bu anlamda da önümüzdeki dönem gerçekten çok ilginç bir dönem bu konuyla ilgili. Türkiye kadar bütün ülkeler fedakarlık yapsa Avrupa Birliği korunacak. Ama Türkiye'nin fedakarlığının onda birini yapmadıkları için şu anda Avrupa Birliği'ni ciddi manada tartışacağız.
Evet, bu noktada tabii konuşmanızda belirttiğiniz bir husus da var. Özellikle mültecilere ve yabancılara yönelik bir düşmanlık sergilendiğini, saldırılar olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Avrupa'nın bazı ülkelerinde. Bu noktada İslamofobi çalışmalarında konuşmamız gerekiyor sanıyorum. Bu konuyla ilgili Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde bir alt komisyon oluşturuldu. Bu konuyla ilgili de bir çalışma yürüteceksiniz. Gelinen noktaya baktığımızda nasıl bir tablo görüyoruz efendim Avrupa'da İslamofobi ve yabancı düşmanlığı konusunda?
Şimdi özellikle biz geçmişte yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı noktasında genelde sonuçlara odaklanıp sonuçlarla mücadele ediyorduk. Artık bunu aşmamız gerekiyor. Bizim sonuçta alt komisyon kurmamızın temel mantığı da bu. Biz artık olayları takip ederek niye şurada bu olay oldu, niye şurada şu olay oldu şeklindeki bir yaklaşımın ötesine geçip bu olayların temelinde hangi toplumsal dinamikler yatıyor? Yürütmenin hangi eksiklikleri yatıyor? Yürütme bu konularda İslam düşmanlığını teşvik edecek, bilerek veya bilmeyerek hangi tutumlar içerisinde bulunuyor? Yargıda kaynaklanan sebeplerle, içtihattan kaynaklanan sebeplerle, aynı şekilde yine yasama ile ilgili temel problemler var. Bunların üzerine gitmek istiyoruz. Toplumsal dinamikleri, medyanın, kamuoyunun İslam düşmanlığını ne kadar teşvik ettiğini ortaya koymak istiyoruz. Çünkü bunu yapmadığımız takdirde biz artık olayların neticeleriyle yine meşgul olmanın ötesine geçemeyeceğimizi düşünüyoruz. Sebepleri üzerinde durmamız gerekiyor. Sebeplerini ortaya koymamız gerekiyor. Bakın yine geçen hafta bu çerçevede Alman hükümeti 20 yıldan beri Almanya'da da sivil toplum adına bunun mücadelesini veriyorduk. Örneğin İslam düşmanlığıyla saykıyla oluşan suçların kayıt altına alınması ve devletin mücadele etmesi noktasında bir çabamız vardı. Şimdiye kadar devlet bunu öteliyordu. İşte burada İslam dünyası düşmanlığı yok. Olsa bile toplumun yabancılaşma endişesinden kaynaklanıyor. Bir de bu şekilde makul gösterme, anlaşılır gösterme şeklinde yaklaşımları vardı. Breivik'in bu Norveç'teki saldırıları sonrası Alman hükümeti özellikle bu gerekçeyi kullanmıştı. Toplum endişe içerisinde, yabancılaşma korkusu içerisinde o sebepten dolayı bu gibi saldırılar oluyor şeklinde bir yaklaşımın arkasına sığınmıştı. Şu anda geçen hafta karar alındı. Hükümet İslam düşmanlığı motivasyonuyla işlenen suçları kayıt altına alacak. Bu neye vesile olacak? Bakın bir, şimdiye kadar homofobiyle ilgili suçları kayıt altına alıyor. Antisemitizme yönelik suçları kayıt altına alıyor ama İslam düşmanlığı ile ilgili kayıt altına almıyor. Almadığı için küçük gösterebiliyor çünkü ortada resmi rakamlar yok. Sivil toplum kuruluşlarının rakamlarını göz ardı ediyor, ciddiye almıyor. Dolayısıyla tedbir noktasında üzerine düşeni yapmıyor. Yapmadığı zaman ne oluyor? Yapmadığı zaman zihinlerdeki bu yani yabancılaşma noktasında yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı aşırı sağ partilerden toplumun merkezine kayılıyor. Toplumun merkezine kaydıkça kitle partileri bunları gündeme alıyor. Bunu gündemlerine aldıkça kitleselleştiriyorlar İslam düşmanları. Neticesi ne? Bugün Avrupa Birliği'nin mülteci bağlamındaki krizin temelinde yatan aslında Avrupa Birliği'nin kendi değerlerine sahip çıkmaması. Çok etnisiteli, çok kültürlü, çok dinli bir topluluğun varlığını uygulamada göz ardı etmesi. Bunu görüyoruz. Fransa'da şu anda Le Pen'in partisi. Şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa birinci parti. Avusturya'da FPÖ yakında Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adayı Yeşiller adayıyla yarışıyor. Koalisyon ortağı Muhafazakar Parti ile Sosyal Demokrat Parti'nin adayları arka planda. İsviçre'de 1999 yılından beri çok açıkça ırkçılık yapan bir parti daha da şeyin başında. Bakın şu anda önümüzdeki 28'inde referandum var İsviçre'de. Çok önemli bir gündem aslında. Bu referandumda tartıştıkları çok basit suçlar bile işleyen insanlar. Yani mesela bir hırsızlık yapanı yurt dışı edilmesiyle ilgili şu anda referandum yapılıyor. Yani şimdi her türlü basit suçlar, işte hafif yaralamalar dahil, hatta son 10 yılda işlenenleri de dahil edip bu insanları yurt dışı edelim şeklinde. Yani özellikle kendilerine çaba var. Hollanda'da yine aynı şekilde İskandinav ülkelerine baktığımız zaman her yerde ırkçı partiler şu anda ciddi manada yükselişte. Almanya'da Mart'ta 3 eyalet seçimi var. 3 eyalet seçiminde de anketlere baktığımız zaman ırkçı parti %10'un üzerine geçmiş durumda. Dolayısıyla Avrupa'da bu noktada çok ciddi sorunlar var. Bu sorunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Diğer tarafta da zannediyoruz ki Avrupa azınlıklara karşı böyle sanki diğer ülkelerden çok daha farklı, olağanüstü, ideal şartları uygulayan bir ülke. Şimdi Avrupa Birliği'nden gelen birçok siyasetçi, Türkiye'de de eksiklikler var. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Bunların da giderilmesi noktasında üzerimizde çok ciddi sorumluluklar var. Dini azınlıklarla ilgili özellikle ifade etmem gerekiyor. Ama diğer tarafta bakın Almanya'da genelde bilinmez Müslümanlarla ilgili Müslüman dini cemaatlerin kurumsal hakları sıfır noktasında. Hiçbir hakları yok kurumsal anlamda ama kimse bu konuların takibinde bulunmaz. Türkiye kamuoyunda bu anlamda eksiklikleri var. Hem biz bilgi verme hem bilinçlendirme noktasında bir misyon bu süreçte ifade edeceğiz ve Avrupa Birliği içerisinde özellikle Müslümanların karşı karşıya kaldıkları çok ciddi sorunların üzerine gitmiş evet. olacağız.
Efendim son olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Bu vereceğiniz mesajla noktalayalım istiyoruz programımızı.
Evet, teşekkür ediyorum. Bakın yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili Türkiye artık öyle bir noktaya geldi ki 2002'lerden önce bugün çok rahat bir biçimde konuştuğumuz birçok şeyi o zaman ifade etmiş olsak dalga geçilirdi. Çünkü Türkiye o zaman bakın 98 yılında hatırlayalım Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin %38'i yurt dışından gelen işçilerin Merkez Bankası'na yatırdıkları mevduatlarla ilgiliydi. %38 kadar çok büyük bir rakam. 2002'lerden sonra yani Türkiye'nin sessiz devrimlerinden birisi oldu. Şu anda o programlar tamamen kaldırıldı. Yurt dışındaki işçilerimizin, yurt dışındaki vatandaşlarımızın Merkez Bankası'ndaki rezervleri %1'in dahi altında. Bu kadar büyüdü Türkiye, bu kadar gelişti, bu kadar güçlendi. Döviz aracı olarak değerlendirdiği vatandaşı artık öyle değerlendirmiyor. Tam tersi onun ana diline, kültürüne, varlığına, oradaki mevcudiyetine sahip çıkma noktasında olağanüstü bir seferberlik var. Bu çerçevede de Türkiye'de bazen yanlış anlaşılıyor. Son zamanlarda yaptığımız icraatlar da ekonomik anlamda değerlendiriliyor. Oysa örneğin askerlik bedelinin 6.000 eurodan 1.000 euroya düşürülmesi hususunun temelinde yatan mantık, gençlerimiz vatandaşlıktan çıkmasın, ana vatanla olan bağlarını muhafaza etsin, geliştirsin, daha da güçlensin. Ve Türkiye ile o ülkeler arasındaki dostluk köprülerinin inşa edilmesini, geliştirilmesini çok daha önemli misyonlar üstlensin istiyoruz. Onun için biz bundan sonrasıyla ilgili Türkiye'nin öncelikli gündemi vatandaşımızın nasıl maddi imkanlarını değerlendirirsen çok daha öte, orada yaşayan vatandaşlarımızın, ki Türkiye'nin 6 milyonluk bir diasporası var. 6 milyonluk diasporası ile ilgili o insanların varlığını, birliğini, refahını, yaşadıkları ülkeler itibariyle oradaki yerli olma konumlarını da gerçeklik olarak kabul ederek nasıl güçlendiririz? Bunun derdi içerisinde bu çerçevede askerlik bedeli dedik. Bunun ötesinde pasaport taşları ile ilgili önemli bir adım attık. Yurt dışındaki vatandaşlarımız pasaport taşımak zorunda. Türkiye'deki gibi değil. Pasaport taşımak zorunda olduğu için oradaki ekonomik şartları dikkate alarak ve vatandaşlarımızın da Türkiye'ye seyahati çok daha yoğun olsun, akrabalarıyla iletişimi daha da güçlensin diye harçlar yarı yarıya düşürüldü. Türkiye'de olduğu gibi öğrenci pozisyonda olan 25 yaş altında gençlerin sıfırlandı. Bunlar gençlerin özellikle seyahat etmesi noktasında önemli bir husus. Yine yurt dışından getirilen araçların Türkiye'de kalış süreleri 2 yıla çıkartıldı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanım süreleri 4 aya uzatıldı. Yine yurt dışındaki vatandaşlarımız çeyiz yardımından artık istifade edebiliyor. Mavi kart sahip kişiler de bundan faydalanabiliyorlar. Yine Türkiye Hava Yolları'nın yine Türkiye'ye geliş gidişleri daha da teşvik edelim diye ailelere yönelik %20'lik bir indirimi var. Yine bundan sonrasıyla ilgili özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanınmasıyla ilgili tanıma tenfiz davalarının kolaylaştırılması olsun. Türkiye'den emekli olan vatandaşlarımızın Türkiye'de olduğu gibi yaşadıkları ülkelerde de yarı zamanlı en azından çalışabilmelerin önündeki yasal engeli kaldırmak olsun. Yine yurt dışından alınan meslek diplomanın, çünkü geriye dönen insanlar var, orada çok kaliteli bir meslek eğitimi almış ama Türkiye'de bu tanınmıyor. Oysa orada meslek lisesi düzeyinde bir mezuniyeti söz konusu ama Türkiye'de o mesleğini ifa edemiyor. Oysa Türkiye'de onun mezuniyeti birçok meslek yüksekokulundan çok daha kaliteli bir eğitim veriyor. Bunun önündeki engelleri kaldırmış olacağız. Yine yurt dışında vatandaşlarımızın bizi illa geri dönsün diye bir gündemimiz yok. Orada çift dilli kreş ve okulların açılmasını, geliştirilmesini teşvik edeceğiz. Ve inşallah bunun hesabının, bu çalışmaların yapılması ve vatandaşımızın da doğrudan hesap alacağı milletvekillerinde olması için de yurt dışının seçim bölgesi olması ve bu çerçevede seçim bölgesi olarak da daha sağlıklı, daha devamlı bir biçimde bu kendi meselelerin takip edilmesini arzu ediyoruz. Yine benim kendi gündemlerimden birisi olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini devamlı meclisin gündeminde tutmak için bir ihtisas komisyonu olarak göç ve diaspora konusunun meclis ihtisas komisyonu olarak yürütülmesini istiyorum. Benim en önemli gündemlerimden birisi, onun için diaspora kelimesini kullanıyorum. Türkiye kamuoyunda diaspora noktasında bilinçlenmemiz gerekiyor. Türkiye'nin Türkiye'deki 78 milyonun ötesinde yurt dışında yaşayan 6 milyon insanı var. Bu 6 milyon insanın meseleleri, bu insanlar Türkiye'nin asli unsurlarıdır. Bunların gündemleri Türkiye'nin en önemli gündemleridir. Türkiye aynı zamanda dışarıda yaşayan insanların hamisi pozisyonunda bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye'de diaspora noktasında uzmanlarımızın sayısını artırmamız gerekiyor. Üniversitelerde onun için diaspora araştırmaları merkezi kurulmasını teşvik ediyoruz. Medyada diaspora noktasındaki bilinçlenmeyi teşvik etmemiz gerekiyor. Siyasette bu konuyla ilgili tüm partiler bu meselelerle ilgili uzmanlık birimleri oluşturması gerekiyor. Ve Türkiye'nin göç ve diaspora politikaları artık devlet politikası olarak kalıcı bir biçimde ve devamlı bir biçimde yürütülmesi gerekiyor. Bunun mücadelesini veriyoruz.
Evet, tabii 1 Kasım seçimleri öncesi AK Parti'nin vaatlerinin ve politikalarının belirlenmesine etkili rol üstlenmişti Sayın Yeneroğlu. Diliyoruz bundan sonraki süreçte de bu vaatlerin yerine getirilmesi noktasında çok daha etkili bir görev üstlenecektir.
Bakın bir cümle, Türk siyasi tarihinde ilk defa Biz yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik özel bir seçim beyannamesiyle yurt dışına çıktık. Biz Türkiye'deki polemikleri, tartışmaları yurt dışına taşımadık. Tamamıyla onların gündemlerini, onların önceliklerini Türkiye'ye taşıdık. Ve iki defa yine Türk siyasi tarihinde hükümet programında sadece yurt dışı vatandaşların meselelerini ele alan kuşatıcı bir biçimde yurt dışı eğitim politikaları, yurt dışı kültür politikaları noktasında kuşatıcı bir program oluşturduk ve bunu hükümet programına aldık. Bunun takibi noktasında daha yapacak çok işimiz var.
Evet, size kolay gelsin diyoruz. Teşekkür efendim. Ederim. Teşekkür ediyoruz Meclis Gündemi programına katıldığınız için. Sağ olunuz. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bizlerle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban. Size de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ağzınıza sağlık. Haftaya pazartesi günü bizler yine burada olacağız. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Meclis Gündemi.